Item 31, liste Timur Soykan. Sayfa 285. Köşkteki herkes kadar kendi yardımcıları da şüpheli olmalıydı. Mert köşkteki toplantı başlamadan önce hiç yanından ayrılmış mıydı? Başbakan onu yanına çağırıncaya kadar hep yanındaydı. Hem Onur hem de Mert. Ama sonra bir süre asayiş şube müdürüyle konuşmuştu ve ikisi de yanında değildi. Polisin öldürüldüğü haberini Mert'ten almıştı. Cesedi yardımcıları bulmuştu. Olay yerinde olup barut izi taramasından geçmeyen sadece onlardı. Mert'in tetiği çekerken Onur'un tuvaletin kapısında erkek de olduğunu bile hayal etti. Kulağını parçalayan kurşunun onlardan birinin silahından çıktığını düşünecek kadar acımasızdı. Senaryosunun zalimliğinde zayıf duygulardan arınmış, sakinleşmişti. Kimseye güvenemezdi. Otomobiline girip Erdal'ın verdiği dosyayı sayfa sayfa soğukkanlılıkla inceledi. Erdal'ın uzun zamandır eksiksiz bir dosya hazırlamakla uğraştığı anlaşılıyordu. Bir cemaatçinin cinayetinin delilleriyle doluydu dosya. Ruhun etkileyici söylevini şüpheler kemiriyor ve ölümüne oynanan bir oyunun piyonu olarak Funda'yı kurtarmaya gönderildiğine inanmaya başlıyordu. Kontağı çevirdi, çıkmaz aydınlanırken boğaz manzarası silikleşti. Eve dönüş yolunda Mert'i düşünüyordu. Hangi şüpheyle boğuşacağını bilmiyordu. Yeşilliğin içine boğazın manzarasına karşı dikilmiş kaçak, Karadeniz'de müteahhit işi apartmanın önüne park ederken evindeki perdenin aralandığını gördü. Merdiven bittiğinde Zeynep kapıyı açmış bekliyordu. Tetikte beklediği korkunun, sitemin izi bile yoktu güzel yüzünde. Sıcacık nefesiyle "Funda'yla çok eğlendi bizimkiler" dedi. Bütün dünya balçık balçık kire bulanmışken tertemiz bir yuvaydı evi. Bu loş ışıklı cenneti yaratmış kadının dağınık, dalgalı saçlarına uzattı derin yaralı elini. Boynuyla omzunun arasına dokunurken sanki bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vaat ediyordu karısına. Zeynep eşinin kulağındaki sargıya bakarken o kurşuna minnettardı. Geniş omuzlarından paltosunu arzularıyla aldı, bebeklerinin odasına girip iki küçük yatağın arasında bronz bir heykel gibi duruşunu izlerken dudakları kurumuştu. Salonda uyuyan genç kıza bakıp yatak odasına yürüdü Çavlan. Peşinden kapıyı kapatan karısının ince belini güçlü koluyla sardı. Aylar sonra yek vücut oldular. Zeynep aşkının zırhında delik açmış yaralı kulağına dokunup banyoya gitmişti. Küçük göz kapakları tonlarca yükle kapanırken intikam yeminleri ediyordu Çavlan. Uyku ipek bir örtüyle üzerini örterken cep telefonu çaldı. Saat 2'yi geçmişti. Yıpranmış plastikteki yeşil tuşa bastı, sağlam kulağına makineyi dayamış, yataktan çıkıp ayaklarını yere uzatmıştı. "Çavlan'la mı görüşüyorum?" diye soran kadının Deniz olduğunu hemen anlamıştı. Yatak odasının penceresinden karanlık dalgalara bakarken konuşmanın kısa olması gerektiğini, Deniz'in yerinin tespit edilebileceğini düşündü, kaya kadar sert sesiyle yanıtladı. "Evet benim, sen kimsin?" Adını söyledi Deniz ve telefondan yerinin tespit edilmesinin kaygısıyla aceleyle "Funda'yı kurtardığın için sağ ol, onun sesini duymak istiyorum, yanında mı?" diye sordu. Çavlan evet derken onu ikna edebileceği en kısa ve doğru cümleleri arıyordu. Sesinin tonunda bir duygu yoktu ki güven verebilsin, bunu kelimelerle yapmalıydı. "Şu an yerini tespit etmeye çalışıyorlardır. Telefonu kapat, oradan uzaklaş ve yeniden ara. MOBESE kameralarına dikkat et, gittiğin yer belli olmasın." Hemen telefonu kapattı akıllı kız. Zeynep banyodan çıktığında kocası yatağın ucunda oturmuş elinde telefon Deniz'in aramasını bekliyordu. Güzel karısı kötü bir şey mi oldu diye sordu yumuşak sesiyle. Çavlan yüzünü dönmeden hayır, o kız aradı, yine arayacak diye yanıtladı. Pijamasının üzerine Zeynep'in ördüğü hırkayı giyerken "Funda'yla konuşmak istiyor, onu uyandıracağım" dedi. Salonun ışığını açıp üçlü koltukta uyuyan genç kızı uzaktan adını söyleyerek uyandırdı. Funda nerede olduğunu anlamaya çalıştığı bir anlık şaşkınlıktan sonra Çavlan'a baktı. Alacağı kötü haberden emin, büyük gözleri ıslanırken yalvarırcasına kıpırdadı dudakları. "Ne oldu? Deniz'e bir şey mi oldu?" Yaşadığı büyük şokun halen tesirindeki genç kadını sakinleştirecek, gereksiz endişeye mal vermeyecek, incelikten yoksun adam bir sandalye çekip oturduktan sonra ''Deniz beni aradı, birazdan tekrar arayacak, seninle konuşmak istiyor.'' dedi. Funda kirpiklerindeki yaşları titreyen elleriyle silerken iyi habere şükrediyordu. Polis bir süre sessiz kalıp genç kızın ayılmasını bekledikten sonra ''Bak bu akşam yaşananlardan sonra artık bize güvenebileceğini biliyorsun.'' dedi. ''Deniz listeyi bana verirse sizin için hiçbir tehlike kalmayacak. O listede ne olursa olsun ben gereğini yapacağım. Sabah yaptığınız gibi daha önce gittiğiniz bir yeri telefonda adres belirtmeden kararlaştırın. Oraya sadece sen ve ben gideceğiz.'' Funda canını siper ederek hayatını kurtaran yaralı adama minnettarlıkla bakıp ağlamaklı sesiyle ''Sana güveniyorum, elimden geleni yapacağım.'' dedi. 10 dakika süren sessizlik telefonun melodisiyle son buldu. ''Önce ben konuşacağım.'' diyerek açtı telefonu çalan Deniz'in sesini duyar duymaz planladığı kelimeler ağzından döküldü. ''Bana güvenebilirsin, o listedekilerin peşine düşeceğim.'' Lafı ağzına tıkıp hemen Funda'yı ver dedi Deniz. Çavlan telefonun kapanması ve bir daha aramaması riskini göze alarak ''Listenin yok edilmesine asla izin vermeyeceğim. Hem kendini hem elindeki önemli belgeyi tehlikeye atıyorsun.'' diyerek devam etti. Deniz çok bilmiş bir eda ve kederle ''Hayır.'' dedi. Telefonu Funda'ya vermesini söylerken giderek hırçınlaşıyordu sesi. Çavlan üzerine gitti. ''En azından listede ne olduğunu söyle. Cemaatçilerin örgüt şeması mı?'' Gerçeği çok uzak polisle alay eden bir ses tonuyla ''Ondan çok daha fazlası. Sadece cemaat olsa kesinlikle sana verirdim listeyi.'' dedi güçlü kadın. Çavlan afalladı. ''Gerçekten cemaatin örgüt şeması değil miydi peşinden koştuğu belge? Deniz'i daha fazla tehlikeye atamazdı. Süre doldu, telefonu kapat, yerini değiştir, tekrar ara. Telefonu Funda açacak.'' Ankesörlü telefonun aizesi gürültüyle kapandı. O ankesörlü telefonun olduğu yerin yarım saat içinde polisle dolacağına ve hiçbir şey bulamayacaklarına şüphe yoktu. Listenin bir cemaat şeması olamayacağını söyleyen ruh yeniden kayda değer inandırıcılığa kavuşmuştu. Aynı anda ruh bilgisayarının başında Deniz'in listeyle ilgili sözünü tekrar tekrar dinliyordu. ''Ondan çok daha fazlası. Sadece cemaat olsa kesinlikle sana verirdim listeyi.'' Çavlan televizyonu açıp ikizleri uyandırmamak için sesini duyulmayacak kadar kısmıştı. Halen çatışmanın yaşandığı yerden canlı yayın yapıyordu haber kanalları. Hakan'ın üniformalı fotoğrafı, Çavlan'ın gazetecilere çemkirdiği anın kayıtları, valinin açıklamaları ve yüksek tripodlarla aydınlatılmış olay yerinin canlı görüntüleri dönüp duruyordu eski model tüplü televizyonda. Yorganın altındaki komünist genç kız sürekli zap yapan polis amirine bakıp bu ev halinin ne kadar absürt olduğunu düşündü. Yarım saat sonra çalan telefonu Funda'ya uzattı emniyet amiri. Yanına oturarak sağlam kulağını telefona yaklaştırmış, Funda da dinlemesine izin vermişti. Funda Deniz'in sesini duyduğu an hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Gözyaşları kirpiklerinden yanağına düşerken konuşamıyordu. Islanmış küçük burnunu avcunun içiyle silerken Deniz defalarca özür diledi. ''Yarın her şey bitecek ve beraber çakıl kumsalımıza gidip kafamızı dinleyeceğiz.'' dedi. Ağlayan sesindeki endişeyle ''Bence ona güvenmeliyiz Deniz, benim hayatımı kurtardı. Listeyi ona ver.'' dedi Fulya. Çavlan nefesini tutarak yanıtını bekliyordu. ''Listeyi ona versem de hiçbir şey yapamaz. Ben yolunu buldum. Yarın her şey bitecek.'' dedi Deniz. Funda en merak ettiği soruyu cesaretini toplayarak ağlamadan sordu. ''Beni bırakmaları karşılığında listeyi verecek miydin?'' ''Hayır.'' dedi Deniz. Ona istediği yanıtı vermeyecek kadar dürüstü. ''Sana hiçbir şey yapamazlardı. Yaparlarsa listenin kopyalarını Twitter'dan, Facebook'tan, aklına gelen her yerden yayacağımı biliyorlardı. Bu belge bizde olduğu sürece güvendeyiz. Sen de, ben de, Özgür de. Listenin orijinalini doğru adrese ulaştırmazsak elimizde hiçbir koz kalmaz. Hemen harcarlar bizi.'' Funda'nın sesinde ikna olmanın zayıflığı vardı. ''O yemin etti, bizi de listeyi de koruyacak.'' dedi. Deniz yerinin belirlenmesi telaşıyla son sözlerini söyledi. ''Belgede nelerin yazdığını bile bilmiyor. İstese bile hiçbir şey yapamaz. Kapatıyorum.'' Kesintisiz sinyal sesini birkaç saniye dinledikten sonra cep telefonunu alıp kapatma düğmesine bastı Çavlan. Şüpheyle baktı genç kadının endişe ve korku dalgalanan yüzüne. ''Çakıl kumsal neresi?'' diye sordu yalan söylemeyeceğinden emin olarak. Funda zarif elleriyle yanaklarındaki gözyaşlarını silerken duygusuz adama sitemle bakıp öfkeyle ''Kadıköy'de sahilde oturduğumuz bir yer'' dedi. Denize ulaşmasının tek yolu olan kadının da kendisinden nefret etmesini sağladığını düşünüp sustu Çavlan. İyi geceler dilemeden kalktı koltuktan. Televizyonu salonun ışığını kapatıp gitti. Funda bu kabalığın doğası olduğunu bilecek kadar tanıyordu artık Çavlan'ı. Gecenin lacivert ışığının dolduğu salonda hayranlıkla acıma arasındaki büyük uçurumda ona karşı ne hissettiğini arıyordu. Duygularını gösteremediği bir bedene hapsolduğundan emindi Çavlan'ın. İki güzel yavrusunu, karısını, doğasındaki karanlığa mahkum etmenin ıstırabını hayal bile edemedi. Sonra gizem bir sihir gibi yüceltti polis şefini gözünde. İçine ılık, ferah ve coşkulu bir duygunun damlası düştü. Kurşunların arasından onu alıp güvenli bir yere doğru savurduğu anın dışarıdan nasıl göründüğünü hayal etti. Kafasındaki kara çuvalı çeken kahramanın yüzü binlerce savaş görmüş bir miğfer kadar güçlüydü. Elini kaşının ucuna koyup yanağından dudağının kenarına kadar indirerek Çavlan'ı taklit etti. Dudakları ses çıkarmadan kıpırdıyor ve sürekli kendi kendine tekrarlayarak yorgunluğa direniyordu. ''Uyumamalıyım. Sakın uyuma. Sakın uyuma Funda.'' Dördüncü gün, 19. bölüm. Her gün aynı ana kurulmuş saatin elektronik çığlıklarıyla gözlerini açtı Çavlan. Uyku sersemi Zeynep'in dijital saati susturmasını izlerken bugünün ne kadar önemli olduğunu hatırlatan binlerce düşünce zihnine doluyordu. Normalde duşa girer çıktığında güzel karısının hazırladığı kahvaltının, kızarmış ekmeğin ve demlenmiş çayın kokusu dolardı evin içine. Yataktan aşağı ayaklarını indirmiş, alnına iki avucunu bastırmışken ''Hemen çıkacağız, kahvaltı hazırlama, Funda'yı uyandır.'' dedi karısına. Tepesinde kan toplanmış kulağındaki sargıya şefkatle baktıktan sonra yatak odasından çıktı Zeynep. Mis kokan beyaz gömleğine kolunu geçirmişken Zeynep telaşla geri döndü. ''Gitmiş, Funda gitmiş.'' dedi. Gömleğinin yakasını düzeltirken uyuduğuna bin pişman büyük ihmalinin azabıyla kıvranıyordu. Kendisinden kopamayacak kadar korkmuş, zayıf zannetmişti üniversiteli kızı. Hayatını kurtardığı kadının ona güvendiğinden emin olmuştu. ''Zeynep sana bir not bırakmış.'' dediğinde pantolonunu giyip her zamanki sakinliğiyle kemerini bağladıktan sonra salona yürüdü. Ucuz ahşap masanın üzerindeki ikiye katlanmış kağıdı açtı. ''Çok üzgünüm, gitmem gerekiyor. Hayatımı kurtardın, sana minnettarım.'' yazıyordu. Kağıdı yumruğunda sıkıp parçalamak isterken sakin, küçük adımlarla pencereye yürüdü. Takibe alınamayacak kadar ıssız bir yerdeydi evi ve Funda İstanbul'un kalabalığına karışmış olabilirdi. Ya Serdar'ı arayıp Funda'yı mobeselerde aramasını söyleyecek ya da genç kızın izini kaybettirmesine yardım edecekti. Eğer Funda başardıysa düşmanları uyandırmamaya karar verdi. Zeynep kocasını uğurlarken gece yaşadıkları zavallı umudunu besliyordu. Dış kapıyı kapattıktan sonra pencereye koştu, güçlü kocasının arabanın kapısını açmasını, siyah uzun paltosunu ve dün gece yanında getirdiği evrak çantasını yan koltuğa savurmasını hayranlıkla izledi. Üzerine düşen çiğ ile karanlık sabahta parlayan otomobil giderken kocasının eve sağ salim dönmesi için dualar okuyordu. Uyanan ikizlere neşeyle güne başlarken acıklı halinin elemiyle düştü düşecek gözyaşlarını tuttu. Çavlan otomobiliyle balıkçı teknelerinin dizildiği koyun kıyısından başlayan dik yokuşu tırmanırken Funda'nın denizle konuşmasındaki tek şüpheli sözün çakıl kumsal olduğunu düşünüyordu. İki arkadaşın hayatındaki şifrenin çözülmesi imkansızdı. Büro sabahçı kahvesi gibiydi. Onur masasının üzerine yaydığı kollarının üzerine kafasını dayamış uyukluyordu. Olay yerinde ve beyaz panelvanın çevresinde beklemiş diğer cinayet büro polislerinin hali de farksızdı. Sadece Necla yorgun ama inatçı, bilgisayarını açmış çalışıyordu. Çavlan'ı görünce ayağa kalktı. Amiri sessiz olmasını ve oturmasını işaret edince detaylı rapor verip ne kadar çok çalıştığını sergilemekten vazgeçti. Amiri fısıltıyla maktulün ev arkadaşı Salim Gürpınar'ın ifadesini alacaklarını söyleyip öğlen buraya getir dediğinde hırsıyla gözleri parlamıştı. Çavlan odasına girdiğinde Mert koltukta uyuyordu. Doğru değilse ona dair ithamların ne büyük haksızlık olduğunu düşündü. Acımasız senaryosunda en yakınındaki polisi cemaat ajanı suçlamasıyla bırakmamış, katilliğe kadar götürmüştü. Hatta kendisine kurşun sıktığı bile aklından geçmişti. Kimseye güvenmeyen bir insan kadar zalimi yoktur. Çavlan uyuyan genç adamı izlerken kirlenmiş, masumiyeti inancı kalmamış zihninden utandı. Şüphelerin kendisini bir yaratığa dönüştürdüğünü görüyordu. Mert'e dair gaddar bütün olasılıkları def etmeye çalıştı. Suçlamanın doğruluğundan emin olmadan ona asla sormayacaktı, bu zulmü yapmayacaktı. Masasına geçerek kendini soruşturmaya vermek için zorladı. Düğmesine bastı, bilgisayar elektronik cızırtılar ve fan uğultusuyla uyanıyordu. Çatışmayla ele geçirdikleri izlerin ne kadar çok olduğunu düşünüp umudunu büyüttü. Olay yeri incelemenin bulacağı bir parmak izi, bir saç teli bile katile giden yolu açabilir, yakaladıkları bir ipucu çorap söküğü gibi cinayeti aydınlatabilirdi. Ama bütün yaşananlardan sonra hayaletlere güvenmesi imkansızdı. Beyaz tulumlu polislerin içinde delilleri karartabilecek cemaat müritlerinin ya da devlet içindeki başka güçlerin adamlarının olduğunu biliyordu. İnternet haber sitelerinde çatışmayla ilgili haberleri ve fotoğrafları görünce soruşturmanın başında birkaç gününün daha olduğuna kanaat getirdi. Ama ekibi çok yorgundu. Günlerdir birkaç saat uykuyla çalışıyorlardı ve bu tempoyu bir gün daha kaldırmaları mümkün değildi. Yarım saat daha uyumalarına izin verecekti. Ne cemaatin kandırmak için onları Funda'nın tutulduğu eve gönderdiğine inanabiliyordu, ne de ruhun MIT'e dair komplo teorilerine. Masanın üzerine koyduğu çantadan çıkarıp yeniden tek tek incelediği Erdal'ın belgeleri bir cemaatçinin bir polisi öldürdüğünü kanıtlayacak kadar güçlüydü. MIT 1,5 yıldır elinde bu belgeler olmasına rağmen harekete geçememişti ve bu acziyetlerini anlamak için yeterliydi. Katili bulsa bile harekete geçemeyebilecekleri şüphesi düşmüştü içine. Deniz'in telefonda sık sık görüştüğü arkadaşlarının evlerini ziyaret etmiş Tonguç ve Tolga'nın içinde işe yarar tek bilgi olmayan raporunu okurken Hikmet'in büroya girdiğini gördü. Tek kolu askıda, diğer omzundan ceketi sarkıyor ve gaziliğin havalı nimetlerini doyasıya yaşıyordu. Hikmet Onur'u masaya vurarak uyandırırken Mert'in cep telefonu çaldı. Gözlerini açmadan sehpanın üzerindeki telefonu alıp kulağına dayadı. Uyku sersemi komiser cansız sesiyle alo dediğinde halen uyuyordu. Apış arasını kaşırken amirinin odada olduğunu ve onu izlediğinin farkında değildi. Birkaç kez kimsin diye sorduktan sonra patlak gözleri ve algısı birden açıldı. Ayaklarını koltuktan aşağı indirirken sesi de uyku şuursuzluğundan hızla çıkıyordu. Ne zaman? Emin misin? Diye telaşla sorduktan sonra birkaç saniye arayan kişiyi dinledi ve ayağa kalkarken kızgınlıkla ''Dükkana git, orada bekle, bana bak, polislik oynamaya kalkma, biz geliyoruz oraya'' dedi. Telefonu kapattığında Çavlan'ın kimdi diye soran sesiyle irkildi. Gözlerini ovuştururken oltalardan birine çok önemli bilginin takıldığını müjdeledi. ''Kadıköy'de Çilek Kafede bir çocuk vardı ya, Burak. Biraz önce Deniz'i gördüğünü söyledi. Ara sokaktan evine gidiyormuş.'' Çavlan ayağı fırladı. Odadan koşar adım çıktılar. Mert'in telefonun da dinlendiğine şüphe yoktu ve katillerle bir yarış başlamıştı. Çavlan Onur ve Hikmet'e gidiyoruz dedikten sonra Necla'nın yanında durdu. ''Hemen MOBESE merkezine git. Serdar'a Kadıköy Yel Değirmeni'nde daha önce baktığımız yerleri takip etmesini söyle. Kızı tespit ederse beni cep telefonumdan arasın. Sen sakın telefonda konuşma, bu konudan kimseye bahsetme. Biz oraya gidiyoruz.'' dedi fısıltıyla. 31. ayrımın sonu. Sayfa 296.